Çünkü herkes de biliyor. Merkez Bankası'nın TL'ye değer kazandırarak enflasyonla mücadele programı bir noktaya kadar gider. Bu kortizon tedavisi gibidir. 6 ay 9 ay yaparsın hastayı iyileştirir, sonra hasta şişmeye, kemikleri erimeye başlar. Korkmayın, her şeyi alın. Borsayı alın, devlet tahvili alın, TL mevduata geçin, dövizden tamamen çıkın. Beni en çok korkutan İstanbul özelinde şu andaki fark 1 puan civarında. Böyle biterse o iş karakolda biterse mi?
Atebe nasılsınız?
Teşekkür ederim Semih. Çok yoğun. Eşimle birlikte bir koşturma içindeyiz. Evi yeniledik, arabayı yeniledik, yatı yeniledik. Ayakkabıdan işte ev içindeki bütün eşyaya kadar hepsini yeniledik. Çünkü bu faizler kaçırılmaz seçimden sonra.
Bu faizler. bu faizler.
Bu faizler kaçırılmaz.
%100'e, bir eşe %100'e dayanmış.
Oo, hiçbir şey değil. Daha neler göreceğiz. Benim gibi fırsatçı olanlar da zaten. Ben artık dövize yatırım yapamıyorum çünkü kabul etmiyor yani. İsviçre bankaları falan mektup gönderdi. Hani yapmayın, olmuyor bu kadar.
Ayıp oluyor.
Türkiye'ye acindi. Bu mevduat faizleriyle para kaybediyorum. Maldayım. Ne zaman bakkala gitsem işte temel ihtiyaç maddelerim olan tütün, kahve, içki, sigara hepsini alıp stokluyorum yani.
O yüzden mi iç tüketim çok da zayıflamıyor?
Tabii zayıflamaz. Sürekli olarak bir enflasyon arttıkça ve faizler onun gerisinde kaldıkça devamlı insanlar tüketimlerini öne çekiyorlar. Halbuki enflasyon bir kereye mahsus artı faizler onu yakalasa bir süre sonra gelir aşınca çünkü iş talep yavaşlar. İstenen de bu ama o noktaya gelemiyoruz çünkü her ay biraz daha yüksek enflasyon çıkıyor. Bir sorun daha var yani bu enflasyon yani vatandaşın gözünde muteber değil. İTO enflasyonundan falan da bahsetmiyorum. İki tane kalem var. Bence TÜİK'in ölçümünün kat kat ötesinde. Bir, kira. Yani bunu herkes biliyor. İki, gıda. Bunu da herkes biliyor. Yani TÜİK'in bütün kalemlerinde 4-5 puan sapma varsa gıda ve kira da hesaplayamıyorsun artık. Ve vatandaş da neye bakıyor? Arabasına benzin dolduruyor. Kirasını ödüyor. Ay, işte gıda sepetini temin ediyor. Onun enflasyonu çok farklı. Adam bakıyor şeye, faize. Yok.
Peki şimdi ne olursa olsun ama iç tüketim Mayıs seçimi öncesine göre yavaşladı. Yani insan alım gücü düştü. O kadar çılgın tüketim çılgınlığı yok. Yine tabii tüketim hızlı, işte hep canlı. Ama eski tüketim çılgınlığı yok. Ve seçimlerden sonra tüketim biraz daha zayıflaması bekleniyor. En azından Mehmet Şimşek'in söylediği onu gösteriyor. Aynı zamanda özellikle krediye dönen ticari kurumlar, KOBİ'ler, küçük esnaf, orta düzey işletmeler faiz maliyeti artıyor. Ama eskiye göre çok yüksek. Referans nasıl aldığınızla ilgili biraz. Bu durumda KOBİ'ler ve küçük esnaf ne yapmalı kendini korumak için?
Ya birincisi operasyon ve finansal faaliyetlerini çok daha etkin yönetmeli. Yani kredi çözüm değil. Operasyon ve finansal faaliyetlerini çok daha etkin yönetmeli derken bir tabii ki nakit akış hızını hızlandırmalı. İkincisi alacaklarını çok daha iyi kontrol etmeli. Bankalarla ilişkilerini güçlendirmeli çünkü bunlar çok kıymetli olacak. Bizde kredi notu ölçümü banka ilişkileri vasıtasıyla gerçekleşiyor. Pek çok şirket, aslında hepimizin hayatında da aynı şey var. Elimizdeki duran varlıkların kıymetini bilmiyoruz. Gereksiz olarak nakdimizi alacaklara yatırıyoruz. Girdi temininde ve stok kontrolünde yeteri kadar başarılı değiliz. Bütün bunlar şirketin operasyonlarında bir tortu yaratıyor. Bir kere her şeyden önce, dışarıya bakmadan önce bu tortuyu gidermek. Yani şirket için maksimal operasyon verimliliğini sağlamak lazım. İkincisi öz kaynak ve bu borsa değil bunun yolu. Ne olur yani borsada küçük şirketin halka açılması o şirketin kurta kuşa yem olmasıdır. Türkiye'de girişim sermayesinden, Amerika'dan ve Arap ülkelerinden gelen fonlar var. Bunları bulmak biraz zahmetli ama bu konularda da bankalar değil, bizim kurumsal finansman butikleri, danışmanlıkları dediğimiz çok sayıda isim şirket var. Ben isim vermiyorum ama çoğunu yakından tanırım. Bu insanlar şirketin kıymetli fikri veyahut da bir kar potansiyeli varsa yurt dışından sermaye benzer uzun vadeli kredi, hatta girişim sermayesi veyahut da halka açılmadan ortaklık bulabilirler. Artık Türk şirketlerin hayatta kalmak için alışılmadık çözümlerin peşinde gitmesi ve muhakkak danışman kullanması lazım. Muhakkak bir mali müşavir, bir finansal müşavir bulundurması lazım.
Tam da bu noktada programımızın sponsoru olan Paraşüt'ten bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı. Özellikle KOBİ, küçük esnaf, girişimci için oldukça faydalı bir hizmet. Paraşüt için kurum veya özel bir cihaz gerekmiyor. Ek bir masraf da yok. E-fatura kesmek isteyenler için, e-faturaya geri giderlerini yönetmek isteyenler için kapsamlı bir muhasebe hizmeti sunuyor.
Paraşüt'ün hizmetlerini yakından tetkik etme fırsatı buldum. Birincisi, siz sisteme geçerken danışmanları var, kendi elemanları var. Online hizmet veriyorlar, size yardımcı oluyorlar. İkincisi, dediğin gibi bu sadece bir e-fatura kesme hizmeti değil. Aynı zamanda nakit yönetimi, bahsettiğimiz budur. Yani gelir gider arasındaki farkların hesaplanması. Bunun ötesinde çok fazla işletmeniz varsa, stok kontrolü, stokların optimal dağılımı, optimal tedarik. Burada da bitmiyor yani. Çok hakikaten bir aplikasyonun ötesinde güzel bir konsept geliştirmişler. Mali müşavirle uyumunu sağlıyor. O sizin sisteminize girdiğiniz verileri görerek size gerekli anlarda uyarılar yapabiliyor ve hatta fırsatları gösteriyor. Bankayla anlaşması var. Dolayısıyla ödemelerinizi de kolaylaştırıyor. Hazır e-faturaya geçmişken işi orada bırakmayıp şirketin operasyonlarının dijitalleştirilmesi konusunda çok faydalı bulduğu paraşütün denenmesini öneririm.
Mesela izleyicilere özel bir kampanya da var. Paraşüt e-fatura gönderim ve alımlarında kullanabileceğiniz tam tamına 1000 e-kontrol hediye ediyor. Açıklama kısmında daha detaylı bilgi ulaşabilir diye ve konu başlıklarımıza geçelim.
İşte bu program para kazandırmıyor diyorlar yani. Olur mu şimdi? Biz de 10 binlerce şirkete kaç bin lira tasarruf ettirdik.
Daha ne yapalım?
Hakikaten daha ne yapabilirim sizin için?
Şimdi Atilla Bey.
Tek Fenerbahçe'yi şampiyon yapamam.
Galatasaray Güneş G'ye mi döndünüz?
Yok yani bu kadar olayların hepsinin Fenerbahçe'ye denk gelmesini ben manidar buluyorum.
Neyse, futbola giymeyen son seyircimiz kızıyor, merak ettim ama. Hangi açıdan yani? Fenerbahçe açısından mı yoksa?
Fenerbahçe'ye karşı bir komplo olduğuna inanıyorum. Ben Galatasaraylıyım ama evet, ne Galatasaray yönetimine ne de Galatasaray seyircisine çok büyük bir sempatim var. Bence Fenerbahçe ve Beşiktaş seyircisi ve yönetimleriyle gerçekten Türkiye'de yapılan haksızlıklara direndiler ve bunun bedelini çok ağır ödediler.
Öyle mi diyorsunuz? Yani bu işin arkası siyasi ve... Hani... 3 Temmuz'dan başlayan, öncesinden başlayan sürecin...
O inan bana artık futbol seyretmiyorum. Çünkü evet. Galatasaray şampiyon olsa da, 20 gol atsa da emin değilim.
Evet. Ülkeden birçok şeyden emin değiliz zaten.
Hemen hiçbir şeyden emin değilim.
Evet. Türk'ten de emin değiliz, ondan da. Esasında biraz ekonomiye başladık. Ama ne konuşacağız? Bu kapsamda devam edeceğiz. Şimdi yabancı çıkışı var. Dövizde talep artıyor. Borsada düşüyor. Yani her gün az veya çok düşüyor. Dolarda az veya çok yükseliyor. Çok istikrarlı ve yabancı çıkıyor. Bunun nedenini size soracağım. Seçim var. Artık son iki yayınımız. Bu hatta ikinci yayınımız. Bir yayın daha yapacağız. Seçimde son gelişmeyi soracağım. Ve yine kısa sorularım var. Hem ekonomi hem de siyasete yönelik. İstiyorsanız hemen bu yabancıların çıkışmasından başlayalım. Siz mi söylüyorsunuz yabancılar çıkın diye?
Benim söylememe gerek yok. Para kazananlar satarlar kardeşim.
Kazandılar mı?
Kazanmaz olurlar mı? Tabii borsa sene başından bir yani o tepeye doğru, evet. Tepesini söylüyor. %20 dolar bazında %15 civarında prim yaptı. Büyük borsalar arasında dolar bazında en çok kazandırandı. Gelenler de zaten hani uzun vadeli Türkiye ile evlenmeye gelen türden fonlar değil. Adam parayı kazanınca kaçtı. Pahalı olmaya başladı yani kendi geçmişine göre. Yoksa Türkiye'nin hikayesiyle ilgili bir sıkıntıları yok. Döviz talebine gelince döviz talebinde birçok nedeni var. Mesela bence net hata noksandan Türk şirketleri bir daha paramızı KKM'ye kaptırmayalım diye yurt dışı meşru olarak gönderiyorlar. Rus hesapları kapatılıyor ama son haftalardaki dövize, DTH'lara gösterilen ilgiden şunu gösteriyorum. Halk enflasyona inanmıyor. Şimdi TCMB5'te kredi kartı faizlerini arttırdı. Bizim makro ihtiyati tedbirler ya da niceliksel tedbirler dediğimiz birkaç tedbirle mevduat faizlerini yükseltti ama bunlar enflasyondaki yükselişin çok gerisinde kalıyor. Bu harcama çılgınlığını da anlatıyor. Yani Türkiye'de kimse aptal değil. Herkes kendi parasının hesabını bilir. Mevduatta kalmanın açıkçası devlete para hediye etmek olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla harcıyorlar ya da dövize geçiyorlar. Tabii bunun bir nedeni daha var. Bitmeyen bir, yani ben YouTube seyrediyorum akşama kadar, bitmeyen bir seçimden sonra Mehmet Şimşek görevinden alacak. Seçimden sonra kapsamlı bir devalüasyon söylentisi var. Mehmet Şimşek de artık yalanlamaktan yoruldu. Sonunda SPK soruşturma başlattı. Ve bu talep seçimden sonra da durmaz, döviz talebi. Çünkü Merkez Bankası'nın kendi projeksiyonlarına bakıyoruz. Şu anda enflasyon tüfe 66, 73-75'e kadar yükselecek. Hatta Mehmet Şimşek söyledi 3 Temmuz'da. Ancak 73-75'ten hafif hafif düşmeye esen. Şu anda bankaların verdiği faiz bileşik ortalaması brüt basiti 53. Kredi kartı faizi 5 olmuş. Aylık enflasyon 6-7 ise banka sana para hediye ediyor kardeşim. Tabii harcayacak insanlar.
Rezerv de düşüyor tabii.
Tabii mecburen düşüyor. Onu pek merkeze endişelendiğini zannetmiyorum. Çünkü o biliyorlar zaten KKM'den çıkışlara doğru.
Peki CDS düşüyor mu? Düştü hatta yani düşerken.
Ama şimdi onun bir kısmı tabii bütün dünyada gelişmekte olan ülkelere çok ciddi bir talep var. Düşüyor, o düşüyor. İkincisi CDS Türkiye'ye koyulan çeşitli kısıtlamalardan dolayı giremeyenler için Türkiye'nin geleceğine bahse girmek için tek enstrüman haline geldi. Dolayısıyla insanlar illaki her şey çok iyiye gidecek diye inanmasalar da ya çok basit yani bir fonun işi nedir? Risk almaktır. %20 dahi bir fırsat görse buna risk alacak. Normalde gelir borsada alır, devlet tahvil eder. Bunları yapamıyorsun. Borsa çok dar. İşte swap pazarı falan kapalı. Teknik boyuta girmeyeyim. O zaman bu konudaki fikrini ya da yatırım hissiyatını CDS alarak ifade ediyorsun. Mükemmel değil ama Türk piyasalarına giremediğin zaman tek çare. Eminim opsiyonlarda da bayağı bir TL'de falan vardır alım yani.
Peki şimdi buradan hafif hafif siyasete geçelim. Mehmet Şimşek'e geçelim. Mehmet Şimşek bu hafta sonu da yani geçtiğimiz hafta sonu da yine açıklama yaptı. İşte vergi artışı yok dedi, kurla ilgili konuştu. Esas birçok şey söylüyor ama topluma geçmiyor ve ekonomi aktörlerine geçmiyor. Burada sorumluluk Mehmet Şimşek'te mi, iletişim stratejisinde mi yoksa daha üst makamlarda mı?
Bir.
Veya bizde mi?
Yanlış yerlerde konuşuyor. Kanal 7'yi kaç kişi seyrediyor ya? Ben olsam Sayın Mehmet Şimşek'in muhalefet kanallarında çıkmasını teşvik ederim. Çünkü asıl ikna edilmesi gerekenler orada. YouTube'da daha fazla yayın yapmasını şey yapalım. İki, herkes biliyor. Yani biz ekonomist olarak farklı düşünebiliriz. Ama sonuçta Mehmet Şimşek ne söylerse söylesin o da patronun ağzına bakan bir insan. Ha ben farklı düşünüyorum. Sebebi de şu. Ben Mehmet Şimşek'in Erdoğan'la belli bir anlayışa erişmeden bu söyleyebileceklerini söyleyebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla ben çok daha eminim Mehmet Şimşek'in ne yapılması gerektiğini bildiğine ve bize doğru mesajları verdiğine. Mesela ben seyret kanal ile çıkacağını da bilmiyordum.
Ben de. Hatta ben seyrederdim. Sonradan öğrendim.
Evet yani.
İnternet sitelerinde.
Ama Bloomberg mesela haberleştirdi. Orada yalnız çok enteresan. Bu Türkiye'de haber olmadı. Bloomberg haberinde Mehmet Şimşek Merkez Bankası enflasyona karşı ne yapacağını biliyordur ve eli tamamen serbesttir. Ve üçüncü olarak da çok daha önemli bir şey, Sayın Erdoğan'la biz para politikası konusunda tamamen aynı fikirdeyiz demiş. Şimdi bundan çok kuvvetli bir, bu çarşamba günü yayınlanıyor. Perşembe günü Merkez Bankası PPK'dan faiz artırımı kararı çıkabilir mesajı var. Hala temel senaryom o değil ama niye olmasın diye de soruyorum kendime. Ve 500 bas puan gibi de bayağı sert bir karar çıkabilir. O olursa bence ondan sonra hiç korkmayın, her şeyi alın. Borsayı alın, devlet tahvili alın, TL mevduata geçin, dövizden tamamen çıkın.
Olmazsa bekleyin.
Olmazsa bekleyin tabii, o çünkü şüpheleri gidermeye yetmiyor. O zaman Nisan veya Mayıs'ta faiz artırımına izin verilip verilmediğini göreceğiz. Bir eksik daha var işte, bak söyleyemediklerinden Erdoğan'la hangi konuda anlaşmadıklarını da anlıyorsun. Bu böyle bütçedeki delik, işe alımları yavaşlatarak, devlet harcamalarında tasarruf yapılarak çözülmez. Biz deprem ve bu Irak barış yolu, kuru kanal dışındaki bütün yatırımları kesiyoruz. Bu doğruysa bak bu önemli bir şey. Çünkü bayağı devletin bütçeden yaptığı, yani kamu özel iştirakları vasıtasıyla değil, bütçeden yaptığı yatırımı 30 milyar dolar civarında falan. Tabii hepsini kesemezsin ama 15 milyar dolar kessen milli gelirin 1,5 eder. Ama bu laf söylenmeden, bu laf resmi bir teyit olarak ortaya koyulmadan insanlar, yabancılar da, Türkiye'deki zenginler de programın istikbali konusunda şüpheler barındırmaya devam edecek.
Evet ama artık seçimden sonra göreceğiz zaten herhalde. Nisan-Mayıs gibi daha net bir fikrimiz olacaktı.
Evet.
Tabii ben şunu düşünüyorum. Şimdi Mart'ta faiz artışı olmazsa, Nisan'da da olmazsa artık olmayacak demek. Çünkü zaten Temmuz gibi düşecek artık, Haziran-Temmuz'da enflasyon. Ondan sonra o patikayı yedikten sonra tekrar faiz artacağını düşünmüyorum. O yüzden
ben sana katılmıyorum.
Yok ama.
Dediğim gibi bu milletin kafasındaki enflasyon TÜİK'in 5-10 puan ötesinde koştuğu sürece, ki bu devam edecek. İşte kuraklığı görüyorsun yani, bu yaz gıda fiyatları düşecek.
Onunla ilgili güzel bir görselimiz var. Burada gıda enflasyonu şey yapalım, biraz ilgili de şey yapacağız. Evet.
Yazın tabii ki turizm gelirleriyle cari açık kapanır, TCMB rezervleri rahatlar ama dolarizasyon durmaz. Çünkü herkes de biliyor. Merkez Bankası'nın TL'ye değer kazandırarak enflasyonla mücadele programı bir noktaya kadar gider. Bu kortizon tedavisi gibidir. 6 ay 9 ay yaparsın hastayı iyileştirir, sonra hasta şişmeye, kemikleri erimeye başlar. Türk lirasına 1 yıl değer kazandırırsın. Ondan sonra ihracat tak diye kesilir.
18-24 ay diye bir şey konuşuldu. Yani 18-24 ay boyunca bu TGD'deki gayri değerlenme devam edecek.
Eğer yanında başka tedbirler alırsan, dediğim gibi faizleri yükseltirsen, bütçede kesinti yaparsan, evet o zaman o politika değerlidir. Zaten kendiliğinden de olur. Yani Türkiye'ye dışarıdan döviz girer, dolarizasyon tersine döner. Merkez bunların bir kısmını alır, bir kısmını piyasada bırakarak Türk lirasının reel değer kazanmasını, daha kolay olmasını sağlar. Ama tek başına program şu anda sadece işte sözel yönlendirme, yani inanın bize, ve TL'nin değer kazanmasına dayanıyorsa çöker. Yani bu her yerde, her zaman başımıza gelen bir şey.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi geçebilir miyim diğer konuya?
Rica ederim.
Seçim. Kısaca bir şey değişti mi son bir haftada? İstanbul ve Ankara üzerinde ne görüyorsunuz?
Ne zaman seçim desen aklıma hep ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı şarkısı geliyor. Böyle artık içimde o kadar bir beis, beis derler. Biz eskiler beis derdik. Bir kuruntu, bir kaygı var ki anketlere de güvenemiyorum ki ben, yani böyle dini ölçülerde anketlere bağlı bir insanım. Hayır, son iki haftada üç kentte de seçim statik hale geldi. Yani iki tarafta birbirine karşı aşama kaydedemiyor. Benim anket ve bütün yorumlardan gördüğüm İzmir ve Ankara CHP'de kalacak. İstanbul'da kafa kafaya, işte bir puan, bir puan hiçbir şey değil. İstanbul'da seçimin kaderini yine bu deep fake'ler filan belirler. Yani bu konuda AKP'nin uluslararası raporlara kadar yayılan bir çabası var. İstanbul'da sonucu belirleyecek bence çok daha önemli bir konuda. Bence şunu görüyoruz. Yani çeşitli anketlerde İYİP ve DEM seçmeninin yarısının Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini görüyoruz. Geri kalan yarısı da elini kalbine koyup
sandık günü.
Sandık günü ya hakikaten biz Erdoğan'ın İstanbul'u yönetmesini istiyor muyuz sorusuna cevap verecek. Beni en çok korkutan İstanbul özelinde şu andaki fark 1 puan civarında. Böyle biterse o iş karakolda biterse mi?
Yaşadık 2019'da.
Evet, bu sefer daha da başka şeyler olur. Bu sefer daha çirkin ve daha tehlikeli şeyler olabilir.
O seçim sürprizdi çünkü, beklenmiyordu.
Tabii, beklenmiyordu. Ve orada zaten Erdoğan'ın seçimin tekrarlanması için baskı yapması da 2 hafta falan aldı. Anladığım kadarıyla bir yalpaladı ne yapayım diye. Bu sefer bence onun planları hazırdır. Ve tabii ki yani hile olduğu ortaya çıkar ve toplum aşırı tepki gösterir ama şu ana kadar niye tepki? Yani depremden sonra bile yine AKP'ye oy verdik abi.
Evet. Diyelim ve kısa sorularımıza geçelim istiyorsanız. Son hafta daha çok konuşacağız seçimi. Şimdi madem deprem bölgesi dediniz, istiyorsanız kısaca sizden bir Gökhan Zan değerlendirmesi alayım. Daha netleşmedi. Sonuçta yani deepfake diyorsak farklı kesime de kullanıyor olabilir. Yani sadece bir gücün veya bir kesimin egomanyasında diye. Ama Gökhan Zan iddiaya yaranladı. Ama tip doğru olduğunu söylüyor iddiaların. Şu anda tip adayını çekti. Ama tabii Gökhan Zan sonuçta pusulada ve çekilmedim diyor. Karmaşık bir durum. Hatay'la devam ediyor. Hatay zaten kim söylemişler? Deniz Zeyrek söyledi. Gerçekten katılıyorum. CHP'nin aday belirleme süreci, işte AKP'nin oradaki tavrı, işte en sonu Gökhan Zan oraya gerçekten insana bıktıracak düzeyde. Ama siz ne diyorsunuz? Kısaca bir yorum rica edeyim.
Tabii ben de yani Gökhan Zan'ın işte futbol kariyerinden ve deprem esnasında gösterdiği cesur direnişten dolayı tanırım ve takdir ederim. Dolayısıyla bir şey söyleyemem. Söyledikleri doğru da olabilir ama bu sabah Erkan Baş'ı dinledim. Anladığım kadarıyla ona bir istihbarat gitmiş. Bu suçlamaların arasında Gökhan Zan'ın çekilmek için ya da çekilmemek için TRT'de falan
evet,
bir görev... Erkan Baş da bunu teyit eder türde, o kadar somut olmasa da bir şeyler söyledi. Yine de ben Gökhan Zan'ı falan suçlamıyorum. Bunun bir AKP komplosu olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü onlar...
Yok onlar değil. Yani onlar en fazla komplo açığa çıkmış abi.
Bence bu şahsi bir şantaj meselesi. Evet. Bir para paylaşım meselesi. Ama büyük ölçüde Hatay'da CHP'nin kazanma şansını misliyle arttırdı.
Başa başta zaten. Evet.
Tabii yani bir kısım hala Gökhan Zan'a oy verecektir ama CHP'ye kızdıkları için ve tip seçmeni olup Gökhan Zan'a oy verenler CHP'ye döneceklerdir. Evet.
Bütün Savaş da o isim biraz tepki çekiyor. Bakacağız. Hatay merakla beklediğimiz, seçim gecesi takip edeceğimiz şeylerden bir tanesi olacak. Şimdi buradan bir de Turgut Altınok'un Marmara'na geçelim. Neydi? Mülk ağrım mı? Ne demişti? Şimdi 22
hak,
asa.
Ölüm hak, miras helal mi? Evet. Diyorlar.
22 asa, 13 ev. Ve yani bir tanesi Vatikan'dan büyükmüş. Gördünüz mü?
Yani gördüm değil, okudum.
Benzinlik 67 tane darge, 4 tane dükkan, bir de şirketin üzerinde olanlar zaten aygır. Maşallah hadi, Allah da fazlasını versin.
Maşallah. Tabii buradan herhangi bir siyasi ya da ahlaki yorum yapmak için 20 yıl önce, sanırım 20 yıldır keçi öğreni yönetiyor. Evet. O noktadaki mal varlığını bilseydik, bunların ne kadarı, bu da bir şey değil, sadece bir düşünce, suçlama değil. Bunların ne kadarı siyasi gücün kullanımı vasıtasıyla temin edilir, ne kadarı kendi çabasıyla diye şey yapabiliriz. Ama bunlar hep Türkiye'de sıkıntı yaratır ya. Şimdi örnek olarak söylüyorum, lütfen Ali Koç falan alınmasın. Ali Koç 3 nesildir zengin, milyarder. O siyasete atılsa bu konu olmaz. Yani zengin olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama diğer isimler, yani bunların bu kadar zengin olması hakikaten özellikle Türkiye'de pek çok insanın siyasete, tarikatlara yaklaşarak veyahut da işte bir takım ahlak dışı eylemlere girerek servetini arttırdığı bir ortamda insanların çok canını sıkıyor. Bir de Türklerde şöyle bir şey var, yani komşum zengin oldu, inşallah ben de zengin olurum diye düşünmüyor. Komşum yeniden fakirlesin diye düşünen bir toplum yapımız var. Niye böyle olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ben Turgut Altınok'un son şansını orada kaybettiğini düşünüyorum. Murat Kurum da bence pek konuşulmadı medyada ama çok düşüncesizce bir şey yaptı. Anladığım kadarıyla bir televizyon yanında online alışveriş listesini göstermiş.
Evet.
Ve hepsi ithal peynir yani.
Öyle bu, mi? Onu bilmiyorum da.
Yani, evet, yani hakikaten parmesan, bir de roquefort mu, başka ismini bilmiyorum. Ama yani olacak iş değil ya. Bunların kilosu 4000 liradan başlıyor. Yani bu bir yandan...
Acemi işte, yıkama ya. Yani bir sonuçta birçok insan yiyordu siyaset, üst düzey siyasetçilerden. Ama onu göstermek, onu afişe etmek kendini çok çok acemilik yani.
Semih'ciğim doğru söylüyorsun ama bu düzeyde siyaset yapanların yanında medya danışmanları olur ve bu tür söyleşilere girmeden önce muhakkak bir antrenman yapılır. Veyahut da karşı tarafa söylenir bunları yapmayın diye. O zaman medya danışmanları yanlış. Gaye Erkan da bu hatayı yaptı.
Evet, evet.
Sonu ondan geldi demiyorum ama... Benim yani çok da yakın bilgilerim yok ama birkaç içeriden kaynaktan duydum. Kendisine bazı şeyleri söylememesi ve yapmaması açık açık anlatılmış. Gaye Hanım hiç kafaya takmayıp bodoslama girmiş. Pek halk içinde de görünmek istemiyor AKP adayları. Çünkü siyasi anlamda...
Hamza Dağ dışında.
Hamza Dağ gözüküyor mu?
Biraz daha gözüküyor İzmir'de.
Kimse İzmir'i konuşmuyor abi yani.
Çünkü İzmir'de AKP adayı yokmuş. Hiç kimse konuşmuyor.
Evet, Dağ Partisi adayı varmış.
Evet, şimdi bu kadar, neye geçelim? Biraz ekonomiye geçelim ama yine siyaset çerçevesinde. IKEA menüsü. Şimdi ekranda iki tane IKEA menüsü var. IKEA'nın Ramazan menüsü var. Şimdi göre izleyeceğimiz. Birisi 2018 yılında, birisi bu sene 2024 yılında, tamamen aynı içerik. 2018'deki 14.95 lira bu Ramazan menüsü. Şu anda 189 lira.
10 mislinden fazla.
11 kat. 11 kat, 12 kat.
Yani hakikaten çok sembolik ya da münferit bir şey gibi gelebilir ama bir ibret vesikası ve siyasi olarak yaptığımız yanlış tercihlerin bizi ne hale getirdiğinin o kadar güzel bir örneği ki, gıda en temel, yani artık hani en temel, sağlık belki daha önemli ama en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Yani benim de şu anda aklımda canlandı. Ya biz enflasyonu düşünmeyen bir toplum olmuştuk 10 yıl boyunca. Evet. Bu belayı başımıza saldılar ya. Bu belayı başımıza saldılar. Ha seçim kazanmak için salsa inan ona bile kızmayacağım ama samimiyetle inanmadığı belli olan reisin nasıl politikasıyla, ya madem ki sen dini inancın gereksinimi gerekiyle şeyiyle saikiyle faiz arttırmaya karşısın, niye müsaade ettin? Demek ki o da doğru değilmiş. Peki o zaman biz bu gübreyi ne yedik kardeşim ya? Niye bu hale geldik biz? Bugün işte ara sıra spora giderim, orada ne zaman sıfır atılacak Türk lirasından diye konuşuyorlardı. İnanılmayacak bir hale getirdiler. Ama hep yani artık kendimi tekrarlamaktan bıktım, izleyici de bıktı. Ya kardeşim siyaseti bir kenara bırakın oy verirken. Kendi kaderinizi, çocuğunun kaderinizi, masana koyacağın ekmeği düşün. Ha Mehmet Şimşek devam ederse 1-2 yıl daha rahat ederiz ama sonuçta reisin gideceği yer burasıdır. Dolayısıyla artık yapmayın bunu. Yani Türkiye'yi hakikaten ekonomik olarak batırabilecek bir iktidar. Hele bir de 3. döneminde kazanıp erken seçim falan.
Anayasa referandumu zorlayı bir. Onun hepsi ekonomik için risk.
Yani şu, yerel seçim kazanmak için bütçeyi mahveden bir insan anayasa kendi politik istikbalini belirleyecek.
O çünkü anayasa demek artık ömür boyu demek. Yani o da tabii, bir tane değişik yapılsa bir evet. Sefer daha değil, ömür boyu yapacak.
Putin gibi yani. Aynen. Bu arada evet.
Putin'i tebrik eder miyiz?
Ben tabii tebrik. Derhal hemen o anda bir şişede Rus vodkası yolladım.
Onu uzun kötü olmuş. Şarkan falan yollasaydınız daha iyiymiş. Diyelim ve elektrikli otomobillerde kriz mi var? Biraz dünyaya gidelim.
Var. Çok büyük bir kriz var. Ve yakında Çin'le ticaret savaşı. Yani Çin elektrikli otomobil ve aksamlarında, güneş panellerinde daha böyle birkaç tane daha şey var. Bütün dünyaya yetecek kadar kapasite oluşturdu abi. Çin bu son birkaç yıldır konut krizi ve pandemiden dolayı büyüyemiyor. Bu konularda başka ülkeler tüketiciye destek verirler. Yani onun cebine para koyarlar. Tüketici tüketsin diye. Çin yok efendim dedi. Ben onun yerine sanayiye yatırım yapacağım. Herkese teşvik verdi. Yüzlerce elektrikli araç fabrikası ve aksam fabrikası var. Ve bütün dünyada bunu görüyor. Yani bunu bize satmak zorundalar ve resmen bizim sanayimizi öldürerek, yani bunlar geleceğe çok parlak teknolojiler, bize satacaklar diye. Bu en büyük sorun ve ticaret savaşına mal olacak. Trump geçen gün yalnız Çin'den doğrudan gelenleri değil, Çin şimdi tabii kurnaz, üretimini Vietnam'a ve Meksika'ya kaydırıyor. Orada üretilenlere de %100 vergi koyacağım dedi. Haksız bulmuyorum adamı. Çünkü burada yüz binlerce iş var ve o teknolojinin yayılma etkisi var. Yani onu Çin'e kaptırdığınızda onun yanında payın. Evet. İkinci sorun da şu. Ya o kadar da tamam, yani çevreye falan faydalı da o kadar da parlak bir şey değil elektrikli otomobil. Yani bayağı sıkıntılı bir araç.
Evet, çevre için de sıkıntısı, ekonomik olarak da.
Çevre açısından da evet, bence henüz sonuçlarını tam görmedik ama evet, sıkıntıları var yani. Ama asıl kullanıcı açısından, yani Amerika'da mesela bu konuyu biraz daha tetkik ettim. Tesla'ların filan ikinci el piyasa değeri benzerlerinden çok daha düşük. İnsanlar alacaklarsa hibrit alıyorlar artık. Evet, elektrikli hibrit. Anlıyorlar.
O da marka şeysi yapmıyor ama.
Bu arada şimdi... biz TOG elektrikli yaptık değil mi?
Evet.
TOG elektrikli.
Toyota bu hibrit işinin biliyorsunuz öncüsü. En başından beri hibriti çok öne çıkartıyor ve araba hibrit bayağı da bunu eleştiriyor esasında Toyota'ya. Yani hibriti niye yapıyorsunuz, elektriğe dönsenize falan diye. Ama şu anda Toyota hakkı çıktı. Ve Avrupa'da bazı ülke, hani Almanya'da falan vardı sanırım. Hani %100 elektrikli otomobil diye. Oradan vazgeçme galiba.
Sanırım olacak, evet. Yani
çok hızlı gidiyor da biraz geriye dönecek gibi o işte.
Evet, yani bu teknolojiler denenmeden, pilot bölgeler olmadan böyle kurallar çıkartılmaması lazım. Bunun arkasından da şey gelecek, yani elektrikli otomobil devamı veyahut da işte mütemelliyiz cüzümü diyorlar, ne diyorlar. Kendi kendini kullanan arabalar. Ben onun da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü psikopatın biri hack eder abi ya. Düşünebiliyor musun? Yani evet. İstanbul'un ortasında 100 bin araba kafayı yedi.
Aynen öyle.
Korku filmi gibi.
Korku filmi gibi.
Yani iklim değişikliğiyle başa çıkmanın yolu bu değil aynı zamanda. İklim değişikliğiyle başa çıkmanın yolu sanayiden başlıyor. İlk önce bu kömür santrallerinden vazgeçmemiz gerekiyor ama o konuda hiçbir şey yapmıyoruz.
Bu da biraz kapitalizm etkisi de var. Son olarak şunu sorayım. Kısaca FED ne yapar? Merkez Bankası ne yapar? Çok az söylediniz Merkez Bankası ama.
Merkez Bankası muhtemelen faiz arttırmaz. Arttırırsa şaşırmam. Onun yerine metinde gerekirse faiz arttırırız, ayağınızı denk alın şeklinde bir ifade koyar. Fed her 3 ayda bir tahminlerini yeniliyor ve FOMC'ye katılan guvernörler de Fed'i bağlamayan kendi şahsi faiz tahminlerini dot plot yayınlıyorlar. O dot plot bu sene 3 tane faiz indirimi gösteriyordu. Bu sefer o 2'ye düşer. Ve bu ABD doları ve ABD tahvil faizlerini yükseltir. Türkiye'nin hayatını biraz daha güçleştirir.
Amerika sürekli, FED sürekli faizi yüksek tutma, sık tutmaya çalışıyor. Yani hep bir öncesine göre daha geç, uzağa atıyor, sayısı düşüyor. Önce 2023-2024'e kaldı falan. Biz de tam tersi. Hadi ne zaman ineceğiz, ne zaman ineceğiz diye büyük bir telaş içerisinde.
Ya eski programları açıp baksınlar. Yani daha politika faizi 30 iken anlı şanlı bütün dünyada evet şeyi olan global yatırım bankaları Kasım'da mı Aralık'ta mı faiz indiriyor? Dur be kardeşim ya. Sen ilk önce bir nikah at da ondan sonra üçüncü çocuğu konuşursun.
Çok güzel bir bitiriş
oldu. Ama işte kapitalizm böyle yani bu. Hep kapitalist bu. Ama son... Halbuki orada solcu bir arkadaş yazsa bu raporları değil mi?
Bambaşka oldu. Dünya bambaşka oldu. Son benzetmesi çok güzel. Tekrar sorar mısınız? Çocuk.
Ya nikah atmadan daha sen üçüncü çocuğu konuşuyorsun ya.
Teşekkür ederim. Müthiş bir kapanış oldu. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.